Kitaptan Kitaba. Gençliğe Kitabe. Eser Mehmet Dinç. Seslendiren Huzeyfe Dalmaz.
Sizin Rosetto'nuz neresi? Liseye henüz başlamış bir genç var karşımda. Korkuyorum diyerek başlıyor. Mesleki refleksle hemen anksiyete bozuklukları zihnimden geçmeye başlıyor. Neden korkuyorsun diye soruyorum. Kendimden, daha doğrusu kendimi kaybetmekten diyor. Benim yine aklıma panik atak belirtilerini sorgulamak geliyor. Ancak danışanımın ne kastettiğini biraz daha açmasını istiyorum. Başlıyor anlatmaya. Bu sene liseye başlamış ancak okulu daha önce okuduğu okullardan oldukça farklı bir öğrenci grubu ve yönetime sahip. Kendi hassasiyetlerini hayatında yaşayamayacağından ve bir süre sonra hassasiyetlerinin kaybolacağından korkuyor. Süreç içerisinde çeşitli sebeplerle farkına vararak ya da varmayarak hassasiyetlerinden çeşitli sebeplerle uzaklaşabileceğini ve nihayetinde geldiği noktanın yola çıkarken gelmek istediği noktadan çok farklı olmasından korkuyor. Yani daha özet bir ifadeyle bir şeyler kazanırken birçok şeyler kaybetmekten korkuyor. Danışanımın bana anlattığı endişesi esasında günümüz dünyasında hepimizin paylaşabileceği ortak bir gerçeklik. Günümüz dünyasında popüler kültür, toplum, yaş, cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün bir insanlığı etkiliyor ve hatta şekillendiriyor. İnsanlar, özellikle gençler, her geçen gün etrafları daha bir popüler kültür ürünleriyle sarılmış bir halde buluyorlar kendilerini ve her geçen gün daha bir uzaklaşıyorlar kendi tarihlerinden, kültürlerinden, değerlerinden. Hiç şüphesiz popüler kültürün etkisine direnmek çok zor. Bizi götüreceği yerde olmak daha da zor. Bunu söylerken yaşadığımız çağın getirdiği olumlu yenilikleri popüler kültürün içine dahil etmiyorum. Popüler kültürden kastım haz ve zevkin merkeze alındığı, bireylerin köksüzleştirilip tek başlarına ama grup halinde aynı filmleri seyredip aynı şarkıları dinledikleri, aynı markaları giyinip aynı kalıp cümleleri fikir olarak benimsedikleri ve aslında farklı olmak adına birbirlerinin aynı oldukları bir yaşam tarzına büründürülmeleri, bir kaybolma yaşamalarıdır. Danışanımın önemli bir avantajı var. Genç yaşına rağmen ciddi bir farkındalığa sahip ki bu farkındalık söz konusu kaybolmanın yaşanması için olmazsa olmaz ilk şarttır. Yani bahçenizdeki hazineyi kaybetmemek, onu koruyabilmek için ilk şart nasıl o hazinenin farkına varmak ve değerini bilmekse, aynı şekilde kişinin kendini kaybetmemesi için ilk şart kendisinin ve kendisini kendisi yapan değerlerin farkına varmak ve kendi değerlerinin değerini bilmektir. Farkındalık basamağını geçtikten sonra karşımıza bireyin kendi kişilik özelliklerini bilmesi çıkıyor. Kişi artısıyla eksisiyle kendisini bilmeli, zayıf yanlarını, güçlü yanlarını idrak edebilmeli ki hangi durumlara karşı hangi davranışları göstereceğinin, hangi tepkileri vereceğinin bilincinde olsun. Çünkü kendisini tanımayan insan nasıl davranacağını, nasıl düşüneceğini, nasıl hissedeceğini bile bilmeyebilir ve bu yüzden hayata ve getirdiklerine hep gafil yakalanır. Popüler kültürün tuzaklarına kişinin yakalanmaması için de kendini bilmesi ve böylelikle kaldıramayacağı yüklerin altına girmemesi, üstesinden gelemeyeceği riskleri almaması ve menzilini bulamayacağı yollarda kaybolmaması şarttır. Farkındalık ve kendilik bilincinden sonra bir diğer mesele de sağlam bir çevreye sahip olmaktır. Eskiler hal saridir derler. Yani hal kişiden kişiye virüs gibi bulaşır. Neşe hali de, hüzün hali de, iyimserlik de, kötümserlik de, iyilik de, kötülük de kişiden kişiye bulaşır. Dolayısıyla kişinin kendini sağlama alması bir anlamda tüm bulaşıcı hastalıklardan ve o hastalıkları taşıyan insanlardan uzak durması, en azından makul bir mesafe bırakılmasıyla mümkündür. Böyle bir şey herhangi bir sebepten dolayı mümkün değilse, kişi aldığı virüs bulaşma ihtimaline karşı korunaklı olarak virüslü çevrelere girmelidir ya da virüslü çevrelere girdikten sonra vitamin alabileceği çevrelere de mutlaka girmelidir hasta olmamak için. Psikolojide buna Rosetto etkisi deniyor. İsmin hikayesi ilginç. 1882 yılından itibaren İtalya'nın küçük bir kasabası olan Rosetto'dan Amerika'nın Pensilvanya eyaletine göç eden İtalyanlar orada kendi kasabalarını kurarlar ve adını da aynı İtalya'da olduğu gibi Rosetto koyarlar. Doktor Stewart Wolf, Rosetto köyünde 65 yaşın altında kimsenin kalp hastalığı geçirmediğini ve yaşlılıklarında bile uzun yıllar sağlıklı biçimde yaşadıklarını keşfedince bunun nedenlerini araştırmaya başlar. Sonuçlar şaşırtıcıdır. Çünkü genetik bir bulguya rastlanmamıştır. Çünkü İtalya'daki Rosetto'dan ABD'nin başka eyaletlerine göç edenlerde böyle bir durum söz konusu değildir. Beslenme alışkanlıklarına gelince bunda da önemli bir fark gözlemlenmiştir. Nitekim Rosettolular İtalya'da ne yiyorlarsa burada da aynı biçimde beslenmektedirler. ABD'nin diğer eyaletlerinde yaşayanlardan farklı bir beslenme rejimi uygulamamaktadırlar. Peki neden daha doğrusu nasıl hastalıksız ve daha sağlıklı uzun bir yaşam sürdürmektedirler? Doktor Wolf bu sorunun cevabı olarak şunu bulmuştur. Kendilerine minik bir dünya oluşturan Rosettolular genellikle üç kuşağın bir arada bulunduğu geniş aileler halinde yaşamakta. Herkesin birbirini tanıdığı kasabada yolda karşılaşanlar muhakkak durup uzun sohbetler etmekte, büyük bir dayanışma içinde olduklarından birbirlerine karşı son derece saygılı ve eşitlikçi bir tutum sergilemektedirler. Güney İtalya'nın kültürünü Pensilvanya'nın dağlarına taşıyan Rosettolular, kendilerini modern dünyanın baskılarından soyutlayan güçlü ve koruyucu bir sosyal yapı yaratmışlardır. Dolayısıyla farkındalık kadar, kişilik kadar çevre de modern dünyada sağlıklı kalmak ve kaybolmamak için çok ciddi önem arz ediyor. Bu noktada şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Bizim Rosetto'muz neresi? Zafer kazanmadan ölme. Ömür ne kadar göreceli bir kavram değil mi? Bir kaplumbağa 200 yıla kadar yaşayabilirken, mayıs sinekleri sadece bir gün yaşarlar. 200 yıl yaşayanın da, bir gün yaşayanın da bu dünyada var olmasının bir amacı vardır ve o amacı yerine getirdikten sonra bu dünyadan ayrılır. Peki, insan ne için yaşar? İnsanın bu dünyadaki amacı nedir? İnsanı yaşatan sebep nedir? Bazıları için çok kolay ancak bazıları için çok çetin bir sorudur bu. Bazıları bir ömür boyunca bir defa olsun sormazken niçin yaşadığını kendine, bazılarının geceleri zindan olur bu sorunun peşinde. Her halükarda yaşamayı bir görev kabul edip başımıza koyarak hakkıyla da yaşayabiliriz. Reddedip öylesine yaşayıp yazık da edebiliriz. Yaşayacağız, kısa ya da uzun bir ömür geçireceğiz. Nerede ve nereye doğacağımız, nasıl bir anne baba ve çevreye sahip olacağımız, yaşarken nelerle karşılaşacağımız bizim elimizde olmayacak. Ancak bütün bunları nasıl karşılayacağımız ve ne şekilde anlamlandıracağımız bizim inisiyatifimizde kalacak. Bütün mesele nerede, nasıl, hangi şartlarla, ne şekilde bir yaşam bize sunulursa sunulsun, o yaşama bir anlam katarak, o yaşamı kendimiz ve başka insanlar için önemli kılarak yaşamak olacak. Emerson, başarılı ve bence anlamlı bir hayatı şöyle tanımlıyor. gülmek, sık sık ve çokça. Kazanmak, saygısını akıllı insanların ve çocukların sevgisini. Beğenisini, dürüst eleştirmenlerin. Takdir etmek güzelliği, en iyiyi başkalarında bulmak. Bu dünyaya küçük de olsa katkıda bulunmak. Ya sağlıklı bir çocuk, ya küçük bir bahçeyle. Bilmek bir tek yaşamın bile olsa, daha rahat nefes aldığını, sen yaşadığın için işte bu başarmış olmaktır. Sormamız lazım kendimize, kaç yıldır dünyada olursak olalım, bu dünyada ben yaşadığım için kaç yaşam daha rahat nefes alıyor veya kaç yaşamın daha rahat nefes alması için yaşadığım yıllar boyunca bir şey yaptım, yapıyorum. Öbür türlü herkes yaşıyor, yaşayacak. Bir böcek de yaşayacak, bir yaprak da yaşayacak, bir insan da yaşayacak. Ancak şuuru, aklı, kalbi olan bir insanın bu dünyada yaşarken bir böcekten, bir yapraktan farklı bir hayat sürmemesi, insanlara ve insanlığa katkısının böcekten ve yapraktan öte olmaması, insanlığın ziyan edilmesidir. Ömür ne zaman bitecek bilmiyoruz. Çok kısa bir zamanımız da kalmış olabilir. Görece biraz daha uzun zamanımız da. Ancak her halükarda ömür bitmeden utançla ölmemek için insanlık adına bir zafer kazanmamız gerekiyor. Bir zafer kazanamasak da, hacca giden karınca misali gidemesem de, o yolda ölürüm demek gerekiyor. Hemen, şimdi. Mutluluk, mutluluğa engel mi? Mutluluk nedir diye düşününce, ömürleri boyu mutluluk peşinde koşup, bir an için bile mutlu olmayan belki milyarlarca insan varken, mutlu olmak için paralar, sağlıklar, ömürler harcanır ve yüzlerce kitap, makale yazılırken mutlulukla ilgili hızlı bir tarif yapmak kolay olmasa gerek. Her ne kadar Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde mutluluk, bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan doğan kıvanç durumu olarak tanımlansa da, bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşmak mümkün olmadığından bu tariften yola çıkarak mutlu olmak da mümkün değil sonucuna ulaşırız. Dolayısıyla binlerce tarifi yapılmış mutluluğu anlamak için bir tanımla yetinmeyip diğerlerine de göz atmakta fayda var. Hiç şüphesiz göreli mutluluk kavramını her kişi kendi penceresinden ve hayat tecrübesinden yola çıkarak anlamış ve tarif etmiştir. Kimi Orhan Veli gibi, deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu korku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç diyerek küçük şeyleri yeter sayıp tepeden tırnağa çiçek açan bir ağacı görmeyi mutluluk saymışlar. Kimisi de Ayhan Kırdar gibi çabuk gelen bu mutluluğa temkinli yaklaşıp kısa süreceğine dair bir şerh düşmüşlerdir. Bir süre için bu düzen, bu yeşeren topraktaki sevinç, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç, bir süre için bazıları ise Cahit Sıtkı Tarancı gibi hepten kötümser yaklaşıp Orhan Veli gibi düşünenlerin kolay mutluluğuna şöyle cevap vermişlerdir. Gün olur ki ne gökyüzü para eder, ne deniz kenarı, ne bağlar bahçeler. Her çeşmeden boş döner elindeki tas, gün olur ki çıldırmak işten değildir. Mutluluğu tanımayanlardan bazıları ise hayatları boyu neyin eksikliğini duydularsa onu mutluluk bilmişlerdir. Mutluluk üzerine bu kadar yazdıktan sonra insanın aklına ünlü İtalyan yazar Alberto Moriva'nın mutluluk tarifi geliyor. Moriva'ya göre mutluluk, insanın kendi kendine ben mutlu muyum diye sormadığı zaman yakalanan bir durumdur. Dolayısıyla insan kendi kendine sürekli ben mutlu muyum diye sorup mutluluk kontrolü yapıyorsa, devamlı başkalarını mutlu, kendini mutsuz görüp mutlu olabilmeyi çeşitli imkan ve şartlara bağlıyorsa, mutluluğu çıkılması zor bir zirve haline getirip o zirveye çıkmak için fark etmeden kendinden fedakarlık yapıyorsa, mutluluk o kişinin mutluluğuna engel oluyor demektir. kitabı mutlu bir sonla bitireyim istediğimden bu yazımı sona sakladım. Mutlu, bereketli bir ömür dilerim. Sevgiyle kalın.
Kitaptan kitaba. Gençliğe kitabe. Eser Mehmet Dinç. Seslendiren Huzeyfe Dalmaz.